11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılar.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Manuela anneme anne dedi. Babam Almanya'ya 1970'lerin sonuna doğru işçi olarak gitmiş. Orada uzun süre kalabilmesi, aynı zamanda evli olmasını da gerektirdiği için, yani biraz da mecburiyetten bir Alman kadınla evlenmek zorunda kalmış. Aslında bir tür formalite gereği yapılan bu evlilik, doğal olarak kısa sürmüş. Birkaç yıl sonra İzmir'de yaşayan annemle bu kez severek evlenmiş babam. Annem ve babam evliliklerinin ilk yıllarında birlikte Almanya'ya gitme kararı almışlar, ancak karşılarına bu kez de ummadıkları vize sorunu çıkmış. Bu durumda Alman vizesi alamayan annem mecburen Türkiye'de kalmış, neticede durumun böyle sürüp gidemeyeceğini fark eden annem, aile bütünlüğünü korumak adına babama Türkiye'ye kesin dönüş yapması gerektiğini kesin olarak söylemiş. O sırada bir otomobil fabrikasında çalışan ve kazancı da iyi olan babam, annemin duyduğu rahatsızlığı haklı bularak ve bütün kazanımlarını geride bırakarak ülkeye dönme kararı almış. Fakat tam da yurda dönme hazırlıklarına başladığı günlerde aldığı ani bir haber, onun bütün planlarını neredeyse altüst etmiş. Kısacası eski eşi babama ondan bir kızı olduğunu söylüyormuş ve bu konuda ne yapmaları gerektiğini soruyormuş. Babam bir yandan bu habere inanamıyor, bir yandan da anneme durumu nasıl açıklayacağını düşünüyormuş. Bu arada eski eşinin ısrarıyla yapılan DNA testi de pozitif çıkınca konu tamamen netleşmiş. Kesinleşen bu bilgiyi bir şekilde annemle paylaşmak zorunda kalan babam, olup biteni tek tek anneme anlatmış ve ne ilginçtir ki ondan sert bir tepki görmemiş. Aradan geçen zaman içinde aile sorunlarını yavaş yavaş geride bırakmaya başlayan babam, yaşadığı acı tecrübelerden tam 6 yıl sonra eski eşini arayarak kızını görmek istediğini söylemiş. İsteği kabul edilince adının sonradan Manuela olduğunu öğrendiği evladına kavuşmuş. Ona sarılmış, öpmüş, hasret gidermiş. Elbette o günün anısını fotoğraflara yansıtmayı da unutmamış. Hasret giderme faslı bittiğinde babam eski eşine kızını İzmir'e götürmek istediğini söylemiş. Ancak eski eşi bu isteğini ısrarla reddetmiş. Babam bu olayın ardından İzmir'e dönmüş ve 1986'da ablam, 1988 yılında da ben dünyaya gelmişim. Bizler Manuela'yı zaten o 2-3 poz fotoğrafıyla ve sadece aile albümlerinden gördüğümüz kadarıyla tanır, nerede ve ne yapıyor diye de çok merak ederdik. Babam da merak ettiği için İzmir'e döndükten sonra bile eski eşine sık sık kart atardı. Ancak nedendir bilinmez Manuela'dan hiç haber alamazdı. Ta ki 2002 yılında babamın uzun yıllar Almanya'da yaşamış kuzeninden gelen bir telefonda "Nedim, galiba kızını bulduk" dediği o heyecan dolu dakikalara kadar. Hatırlıyorum da o telefon konuşmasından öğrendiklerimiz hepimizi adeta şoka uğratmıştı. Meğer Manuela'nın annesi kızını babama vermediği gibi kendi de çocuğuna hiçbir zaman sahip çıkmamış. Hatta Manuela'nın ömrü yetiştirme yurtlarında ve koruyucu aileler içinde geçmiş. Manuela'ya gelince o hep yıllarca babamı arayıp durduğundan söz etti bizlere. Hatta bizi bulma sürecinin kahramanı olarak tanımladığı ve sığınma evinde tanıştığı o vefakar Türk kadınından sık sık bahsederdi. Manuela 2002 yılının yaz aylarında nihayet ve ilk kez Türkiye'ye geldi. Hiç bilmediği bir ülkede onu bekleyen ailesiyle tanıştı. Anneme anne dedi. Annem de ona kızım diyerek kucakladı. Biz de Manuela ile babam sayesinde iletişim kurabildik. Zor da olsa Türkçe, Almanca, İngilizce yoluyla anlaşmaya çalıştık. O şimdi Berlin'de yaşıyor ve geçtiğimiz ay bir bebeği oldu. Babam ikinci kez dedeliği tattı. Sonunda ayrılanlar bir şekilde birleşmişti işte. Ailemiz de çok şükür bir aradaydı. Fakat anne ve babadan yoksun geçen bir hayatın Manuela'yı ne kadar yıprattığına da birebir şahit olmuştuk. Her şey bir yana, Manuela babama duyduğu öfkeyi dile getirmeye hala devam ediyor. Ve sanki şu sözleri yaşadığı her şeyin özeti gibi. Ben çocukken ne zaman bir Türkçe şarkı duysam, acaba şu an babam da bu şarkıyı dinliyor mu diye düşünürdüm. Efendim merhaba, 11. Peron'da canlı yayında selamlıyoruz sizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM ortak canlı yayınından. Programın başında sizlere canlı olarak aktardığım bu hikayeyi kaleme alan isim Ceren Atmaca. Diaspora Türk'ün Twitter sayfalarında da görebileceğiniz bir yaşanmışlık hikayesini biz de bugün 11. Peron programında aldık, canlı yayında sizler için kaleme döktük ve seslendirdik. Nedim Atmaca'nın macerasıydı bu anlatılanda. Kaleme alan Ceren Atmaca'ydı, Nedim Atmaca da yine babasıydı Ceren Atmaca'nın. Bu sayede göç kavramı hakkında yeniden ve bir kez daha düşündük karşılıklı sevgili dinleyiciler ve sorular birbiri ardına geldi ister istemez. Neydi göç? Gitmek zorunda kalmak mı? Gidenleri beklemek mi? Ya da yılları babasını aramakla geçen küçük bir kızın yalnızca şarkılara tutunduğu zor zamanlar mı? İşte bunları yine 11. Peron'da bugün de saat 14.40'a kadar canlı yayında yanıtlamaya çalışacağız. Ama öncesinde size artık 46. kez seslendiğimiz 11. Peron ekibini de yine kısaca hatırlatmak istiyorum. Sevgili Veda Kozanoğlu, programın hazırlanmasında çok ciddi emekleri olan değerli arkadaşımız bu hafta izinli. Karşımda Özkan Pekesen var ve ana kumandada da sevgili Recep Özdem şu anda bütün dijital yayını iletmekle mükellef arkadaşımız. Mikrofonun başında da 11. Peron programının lideri, prodüktör Murat Örem olarak sizlere ben sesleniyorum. Şimdi çok kısa bir Cem Karaca müziğiyle sizleri baş başa bırakacağız ve yine tüm bu konularla ilintili Cem Karaca'nın seslendirdiği şarkının ardından da İzmir'e uzanacağız. Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler Hoca'ya da elbette soracaklarımız var. Cem Karaca söylüyor, Asri Gurbet.
Gonca gonca güllerini derem dedim. Yollar uzak, sana haber edem dedim, edemedim. Halay halay çektim seni, alt alt ağlarım. Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım. Asri gurbet kesti attı, sana gelen yollarımı. Gayrı ben kimlere desem, çarem olmaz ağlarım. Beni, beni, beraber beni,
gecelik yaşımda yandırdı beni. Gonca gonca güllerini derem dedim, deremedim. Yollar uzak, sana haber edem dedim, edemedim. Halay halay çektim seni, alt alt ağlarım. Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım. Asri gurbet kesti attı, sana gelen yollarımı. Gayrı ben kimlere desem, çare
Evet sevgili dinleyiciler, Cem Karaca'dan dinledik. Asri Gurbet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Memleketim FM'de, ortak canlı yayında 11. Peron programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Ve şu anda telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız var. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ahmet hocamız. Daimi dinleyicilerimiz artık hocamızı da tanıyorlar. Hocam merhabalar.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsınız sevgili hocam?
Sağ olun, siz nasılsınız?
İyiyiz hocam, iyiyiz. Yani 11. peronda işte yolculuğumuza devam ediyoruz. Senin de değerli katkıların için bağlanıyoruz sana da. Sen de bize vakit ayırıyorsun. Eksik olma. Çok çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Benim açımdan da son derece keyifli oluyor.
Sağ ol hocam. Şimdi hocam, geçen hafta biraz yoğundu programın yükü. Sana da nazınız geçiyor diye hocamıza haftaya bağlanırız dedik. Ama biliyorum ki bir şekilde sen geçen haftaki programı da dinledin. Ve orada daha önce zaman zaman da yaptığımız gibi artık yeni kuşak göçmenlerde daha farklı başarı hikayelerinin birebir aktörü olan isimlere bağlanıyoruz biliyorsun. O isimlerden biri vardı geçen hafta da telefon konuğumuz olarak. Tuğçe Gizem Martagan Akçay, Hollanda'da bir akademisyen olarak ciddi manada başarılara imza atmış bir genç kardeşimizdi. Oradan yola çıkmıştık. İstersen sen de Gizem'den de yola çıkarak bu konuyla ilgili bildiklerini ya da bize öğretmek istediklerini aktar isterim sevgili hocam.
Şimdi aslında siz geçen hafta Tuğçe Hanım'la konuşmanız esnasında şu ifadeyi kullandınız. Yani o 1960'ların başındaki Almanya'ya göç olayıyla özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, yani 2000'ler sonrasındaki göç arasında farklılıklar var.
Evet.
Tuğçe Hanım da bunlardan bir tanesi.
Evet.
Ve daha önce giden kuşak, kuşağın eğitim düzeyi, sosyo-kültürel özellikleri, dünya ile entegrasyonu son derece farklıyken şimdiki arasında hakikaten çok başka özellikler söz konusu. O yüzden de yani Tuğçe Hanım'ın geçen hafta verdiği ipuçları bence son derece önemliydi.
Sevgili hocam araya, evet, gireceğim. Ben de hatırlayabildiğim kadarıyla tekrarlayacağım. Senin de görüşünü almak isterim. Şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Yani daha çok beden gücüyle dünyaya katkıda bulunan, işte dışarıya bu hamleyi yapan insanlarımız artık özellikle ikinci ve üçüncü kuşakla birlikte bedenden ziyade fikir gücüyle de, entelektüel kapasiteleriyle de bu adımları atıyorlar minvalince bir cümle kurmuştum. Bilmiyorum, bu tespite katılır mısın?
Kesinlikle katılıyorum ve bir adım daha ileri gidip şu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız, bu iletişim kısmını burada konuşurken 11. peronda yeni kuşağın bu açıdan çok daha farklı olduğundan söz etmiştik.
Evet,
yani
hocam,
o dünya ile entegrasyon sürecinde farklı şekilde yetiştiklerinden söz etmiştik. Dil bilme özellikleri, dünyada gelişen o teknolojik olanakları kullanma ayrıcalığına sahip olmaları ve bütün bunların onların hayatlarına farklı bir pencere açtığından söz etmiştik. Tuğçe Hanım'da da aynı özellik söz konusu. Yani o beyinsel kuvveti kullanabilme açısından bu kuşak çok farklı bir yerde duruyor. Ve içinde bulunduğumuz dünyada da artık o teknoloji 3.0'lar, 4.0'lar hatta 5.0'lar bu meseleler konuşulurken burada bizim asıl ihtiyacımız olan kuşak da bu kuşak.
Hocam bu 3.0, 4.0, 5.0 deyince bazı dinleyicilerimiz futbol maçı sanmasın.
Bu arada
yani, sen de bu konuyla ilgili yazılarda yazıyorsun. Dünkü milli takımın başarısına da bir parantez açıverelim hızlıca, değil mi? Önemli bir başarı. Avrupa 2020'ye Londra'ya gidebilmesi takımımızın.
Yani çok farklı bir milli takıma sahibiz artık. Bir kuşak var. O kuşak, ben o kuşağın daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Ama hala o kuşağı biz o klasik anlamda içe dönük olarak değerlendirmeye devam ediyoruz gibi geliyor bana.
Hocam burada bu parantezi kapatalım. Seneye kısmetse bir spor programımız da olacak. Bu konuları orada biraz konuşalım isterim.
Vallahi seve seve. Yani öyle bir şeyde çok daha fazla
evet,
konuşmak isterim.
Evet, şimdi hemen
yani,
tekrar işte bu 3-0, 4-0, 5-0'ın hani futbol terimleri, gol sonuçları olmadığından yola çıkarak devam edelim hocam.
Tamam. Şimdi söz konusu olan Tuğçe Hanım'ın verdiği örneklerde aslında ben geçen haftadan hatırladığım özellikle ailesinin de buna uygun bir ortam hazırladığı vardı. Çünkü
o dönemde
işte Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar giden baba, orada kızı alıştırıncaya kadar orada kalan, işte bir iki hafta onun yanında duran ve oradan sonra dönen bir baba figürü de vardı. Yani
çok kıymetli bir baba figürü bu, değil mi hocam? Çok rol model olacak bir baba figürü.
Tabii ki çok çok önemli bir şey. Yani bugün bile aslında kolay bir iş değil. Yani ekonomik anlamda da kolay değil, o düşünsel anlamda da kolay değil. Bence çok önemli bir katkı. Yani Tuğçe Hanım bence çok şanslı bir evde doğmuş büyümüş. Yani bu hakikaten çok önemli bir şey.
Evet, çok doğru söylüyorsun. Geçen hafta ben de bunu vurguladım. Ama o çok şanslılığın üzerine de ciddi manada emekle çok şey inşa etmiş bir genç insan olarak karşımıza çıkıyor Tuğçe.
Kesinlikle haklısınız. Çünkü konuşmayı konuşmadan hatırladıklarımda gerçekten çok zor şeyler. Yani işte küçük çocuk dünyaya geliyor. Çocuk çalıştığı yerin yan tarafında ama onu görmeye gidemiyor. Çünkü Hollandalılar bu konuda son derece katılar gibi devam ediyor. Yani kolay hayatlar değil. Aslında başarı hikayeleri dışarıdan bakıldığında insanlara böyle çok yani ne kadar kolay, işte gayet rahatlıkla gerçekleştirilir gibi gelebilir. Ama gerçek anlamda başarı hikayelerinin altında yoğun emek, alın teri, hatta zaman zaman yoğun gözyaşı var.
Sevgili hocam, Türkçe'de çok güzel bir tabir var. Dışı seni yakar, içi beni yakar diyebiliyorsun.
Kesinlikle.
Hazır yeri gelmişken ben de söyleyeyim. Şimdi bize de yıllarca dediler ki ya ne var, giriyorsunuz işte tantan konuşuyorsunuz. Öyle değil o iş. Yani yayıncılığın da içini doldurmaya kalkarsan gece 3'te, 4'te, 5'te bir şeyleri okuman lazım. Sabah çocuğunla bir gerilim yaşadığında, komşuyla bir şey yaşadığında, trafikte bir şey, eşinle bir gerilimin içine girdiğinde bile bütün bunları sıfırlayıp burada yine %100 işine odaklanman lazım. Yani bu birçok meslek içinde, bir cerrah için de böyle.
Ya bütün alanlarda aslında öyle görüldüğü kadar değil. Onun bir arka planı var. Geçmişi var, yoğun bir geçmiş var. Hele söz konusu olan akademisyenlikse bunun çok daha büyük bir arka planı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Ben de bir akademisyenim çünkü.
Yani. Evet, akademisyenlikle ilgili bayağı köşeli yazılarını da okuyoruz hocam. Yani içeriden haklı olarak feveran ediyorsun. Neden daha iyiye gitsin istiyorsun bazı şeyler. Evet. Aslında hepimiz eğer aklımızı kaybetmediysek ülkemizin daha iyiye gitmesini istiyoruz ve çok şükür aklımızı kaybetmedik.
Yani aklımızı kaybedersek zaten söyleyecek fazla bir şeyimiz de kalmaz.
Ne diyor Oğuz Atay? Aklımız en büyük hazinemizdir diyor.
Ülkemize sahip çıkmak zorundayız.
Evet hocam. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Ve ülkemize sahip çıkmak yalnızca lafla olmuyor. İşte Tuğçe Gizem gibi çok iyi bir sosyoekonomik koşullardan da gelsen ben yine de hem kendi adıma hem ülkem adına hem içinden çıktığım ailem, toplum adına çıtayı biraz daha yukarı taşıyacağım diyebilmekle de oluyor.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet. Kesinlikle haklısınız. Yani Tuğçe Hanım Türkiye'de kalıp Türkiye'de de akademisyenlik yapabilirdi muhtemelen. Hı hı. Türkiye'de başka işlerde de başarılı olabilirdi ama çok daha zor olanı bence çok daha meşakkatli bir yoldan yürüyerek hayatını başka bir yöne doğru kaydırmayı seçmiş ki bence çok doğru bir şey de yapmış.
Hocam bir hatırlatma yapmak isterim. Sen de katılacaksındır. Yani biz burada şimdi geçen hafta Tuğçe ile bir bağlantı kurduğumuz için Tuğçe ismini kullanıyoruz. Aslında o bir prototip. Yani tabii, bütün tabii, genç doğru, insanlarımıza rol model olacağı bir prototip değil mi? Yani amacımız bu.
Evet kesinlikle haklısınız. Yani Tuğçe Hanım dışında orada yığınla örneğimiz var.
Tabii ki.
Ve bu örnekleri çoğaltmamızda da fayda var. Yine az önce bana futboldan pas attınız. Mesela dün akşam işte Avrupa Euro 2020'ye gitmemizi sağlayan şeylerde başında da o yurt dışında oynayan genç çocuklarımız geliyor.
Harika yani, harika tamamladın hocam. Golü attın sen de şimdi.
Evet.
Yani pas fena değildi ama gol çok güzel oldu. Özkan da bir şeyler söyleyecek. Bir aldınız sazı elinize diyor.
Hocam merhaba öncelikle.
Merhaba Özkan Bey.
Geçen hafta Tuğçe Hanım'la konuştuğumuz zaman işte bütün bu toplamda yani finale geldiğimizde şöyle bir cümle sarf etti kendisi. Hayata değer katmak dedi. Yani akademik çalışmalar, şunlar bunlar, onların zorluğu, biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir background'un olması hepsi tamam, kesinlikle doğru şeyler. Ama bu hayata değer katma şeyinde biraz önce atılan işte biraz önce söylediğiniz bizim dışarıdaki oyuncularımızın başarısı gibi ülkemize de yansıması nasıl olabilir? Yani mesela bir insan Amerika'da ya da Almanya'da farklı ülkelerde ciddi akademik çalışmalar yapabilir. Ama tabii bu ülkenin insanı olduğu için buraya aktarımı konusunda neler yapılmalı sizce? Hani nasıl bir politika izlenmeli bu konuda?
Şunu yapabiliriz. Bir sefer şimdi artık geçmişten farklı olarak biliyorsunuz teknolojinin bu kadar ilerlediği dönemde artık test savunmaları bile internet üzerinden Skype bağlantısıyla gerçekleştirilebiliyor. Yani bir takım düzenlenebilecek organizasyonlarla bu ve buna benzer Tuğçe Hanım gibi rol modellerin ülke içindeki öğrencilere gösterilmesi bence çok önemli bir artı sağlar. Çünkü öğrencilerimize biz ne kadar bir takım şeyleri söylesek de somut olarak onu görmeleri, onu duymaları, onunla temas edebilmeleri bence çok önemli şekilde onların gelecek nosyonlarını şekillendiriyor. Bu açıdan
çok
bu
daha sonuç odaklı bir motivasyon oluyor değil mi hocam? Somut olarak onu gördüğünde.
Kesinlikle sonuç odaklı oluyor. Çünkü onu gördüğünde karşısında yani burada bir organizasyon düzenlediğinizde bir kongre, bir sempozyum ya da bir konferans yani buraya denk geldiğinde karşı karşıya getirdiğinizde o öğrenciler hakikaten çok etkileniyorlar.
Tabii.
Yani çünkü karşılarında birebir onların olmak istediği, onların kendilerini ilerleyen aşamalarda takip edebilecekleri bir figür çıkıyor ve o figürün hangi aşamalardan geçtiğini bizzat onlara soruyorlar. Mesela ben şuna çok şahit olmuşumdur. Öğrenci o anda soru sormuyor belki. Çok fazla soru sormaya bir anda çekiniyorlar.
Evet.
Ama bitiyor. Organizasyon bittikten sonra daha fazla konuşuyorlar.
Evet, özellikle daha fazla... o dediğiniz doğru. Hani böyle bir çay kahve arası olur ya. Orada evet, daha
orada,
böyle...
Orada çok daha fazla etkileşim içerisine giriyorlar. Ve dediğim gibi Özkan Bey'in söylediği kısmı bence oralarda daha fazla sağlanıyor. Yani mutlaka somut olarak böyle bilimsel bir takım şeyler vermesi bence çok önemli. Ama o çay kahve kısmında bence ondan daha bile fazlası veriliyor diyebilirim.
Çok çok önemli bir gözlem yapmışsın hocam. Hakikaten bizim için de çok ufuk açıcı oldu bu söylediklerin. Şimdi süre de bir taraftan koşturuyor. Sana sormak istediğimiz farklı başlıklar da var. Biliyorsun 1989 Kasım'ına geri dönersek
evet.
Berlin Duvarı 9 Kasım olması gerekiyor. Doğru hatırlıyorum değil mi hocam?
Doğru.
9 Kasım'da yıkılıyor ve o yılların duvarından sonra başka bir dünya karşımıza çıkıyor. O zaman aslında bir takım projeksiyonlar yapılıyordu. İşte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra dünya böyle olacak, Batı böyle olacak, Almanya şöyle olacak diye. Aslında o yılları da yaşadık. Onun da ne kadarının ne olduğunu da ayrıca konuşabiliriz ama sence bu özellikle bu duvarın yıkılması ne manaya geliyordu? Biraz onu da konuşalım seninle.
Şuradan başlayayım. Aslında bu duvarın ortaya konması yani insanlığın hani Orhan Ançerlioğlu'nun şöyle bir ifadesi vardır. İnsanın alnına çakılan kazık diye o mülkiyetle ilgili söylediği bir cümle vardır. Yani aslında baktığımızda o
ne kıymetli bir isimdir
demek.
Değil mi hocam? Orhan Öçerlioğlu.
Beraberinde insanlık tarihinde çok bir utanç vesikasıydı.
Evet.
Çünkü Avrupa'nın göbeğinde böyle bir duvarın geçmesi ve o duvarla beraber yaşanan hikayeler ki ben yanlış hatırlamıyorsam sizler ilk katıldığım programlardan bir tanesini de o duvarla ilgili hikayeleri anlatmıştım.
Boğulan çocuklarımız var yani evet. Ötür çocukların başına gelenler
evet.
Var.
Şimdi düşündüğünüzde aslında aynı ülkeyi ikiye bölüyorsunuz ve o iki farklı ülkeyi yaratmaya çalışıyorsunuz ve yıllar boyunca da yani söz konusu olan 1989'a kadar geçen dönem içerisinde o duvar bir anlamda insanların her iki taraf açısından da bir utanç vesikası olarak o kimliklerinin bir yansıması, bir gösterimi olarak algılanıyor.
Evet.
1989'da yıkılmasıyla beraber ise aslında başka bir süreç başlıyor ve o süreç içerisinde biz kendi açımızdan baktığımızda özellikle orada yaşayan işçilerimiz açısından baktığımızda çok da olumlu bir süreç başlamıyor. Şöyle olumlu bir süreç başlamıyor. Çünkü sonuç itibariyle o iki Almanya'nın ortadan kalkması sonrasında birleşen Almanya imgesi sonrasında bizim karşımıza çıkan tabloda biliyorsunuz o yabancı imgesi bu sefer daha fazla ön plana çıkartılmaya başladı.
Tabii ki.
Yani işte gelir meselesi, işsizlik meselesi ve burada orada olan uzun süreden beri orada olan insanlara tekrar yabancı gibi bakılmaya, tekrar içinde bulunan ekonomik anlamdaki sıkıntıların müsebbibi olarak onların gösterilmesi meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz ki gayet iyi biliyorsunuz ilerleyen aşamada bir takım neonazi eylemlere de şahitlik etmiş
tabii.
Olduk.
Yani o duvarın yıkılmasıyla bir şey o anlamda bir çekirdek daha serpilmeye başlıyor negatif manada dediğin çok doğru. Bununla da ilgili zaman zaman böyle ayrı başlıklar açarak dilersen konuşalım hocam ilerleyen programlarda.
Ben onun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü yani o Solingen faciası işte başka yaşanan olaylar aslında bunların hepsi bir anlamda o duvar sonrasında yaşanan gelişmelerin de yansımaları. Yani olayı bu minval üzerinden de değerlendirebiliriz ama tekrar söz konusu olan duvarın yıkılması ve aradan geçen zaman dilimine baktığımız zaman da hakikaten işte geçen zaman dilimi söz konusu olduğunda düşünülenler belki çok farklıydı. Hayata geçirilenlere baktığımızda ise yani bir Amerikan tarihçinin işte bir kitap tanıtımı yaptığımda okuduğum çok güzel bir cümlesi vardı. İşte iki kutuplu dünyadan ortadan kalktığında biz çok daha özgürlükçü, çok daha işte o liberal bir dünyaya doğru adım atacağımızı zannediyorduk diyorum. Ama birdenbire otokrat, daha tutucu, daha bir takım ırkçı gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Bu anlamda da bence Berlin Duvarı'nın yıkılması aslında beklenenden çok daha farklı sonuçlara da ulaştık diyebiliriz.
Yani dünyanın siyasi ruh sağlığına çok da iyi etki etmedi diyorsun değil mi hocam?
Açıkçası etmedi. Çünkü o iki kutuplu dünyadaki algılarla sonra yaşananlar daha farklı gelişti.
Evet. Yani her şey zıddıyla kaimdir diye bizde bir biliyorsun apayrı bir düşünce iklimi vardır. Sanki biraz tasavvufta da vardır bu biliyorsun. Biraz onu da çağrıştırdı bu söylediklerin bana. Ne dersin?
Haklısınız çünkü bir anlamda baktığınızda yani biz kendi açımızdan bakalım. Özellikle kendi ülkemiz açısından
tabii ki,
bakalım.
Tabii
İçinde
ki.
Bulunduğumuz pozisyon açısından.
Zaten yani hep öyle yapıyoruz hocam. Yani kendi ülkemiz açısından bakıyoruz. Yani her zaman hayatta da.
Yani 3-4 yıldır yaşadıklarımızı şöyle bir düşündüğümüz zaman özellikle Türkiye'deki şu Amerika ile olan ilişkilerimizi düşündüğümüzde Amerikan hakimiyeti, Amerika'nın dünya üzerindeki gücü ve abartılı politikalarının arkasında da aslında o tek kutuplu dünyanın da artık yansımaları var. Bunları
evet,
da görüyorsunuz.
Evet. Dün bir yazarımızın bir cümlesi böyle aklımda kaldığı kadarıyla aktaracağım. Amerika'nın en büyük ihraç kalemi sığ aklıdır diye böyle bir kitabın ortasından konuşmuş. Ben de buna katılıyorum hocam. Ne diyorsun? Duyamadım son dediğini.
Güzel bir cümle kurmuş.
Evet değil mi? Yani ben de buna katılıyorum. Evet. Şimdi sevgili hocam, Orhan Hançerlioğlu dedin laf arasında. Ben onunla evet. ilgili ne kıymetli bir isimdir dedim ama duymadın gibi.
Yok,
hakikaten duymadım. Orhan Hançerlioğlu'nu andığın için de teşekkür ederim. Ciddi derlemeleri, sözlükleri, evet. çevirileri olan ve Türkiye'nin maalesef unuttuğu mu diyeceğim demek de istemiyorum. İsimlerden biridir Orhan hocamız. Çok ciddi bir entelektüeldir kendisi.
Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Ben mümkün mertebe derslerinde özellikle verdiğim derslerde kullanırım. Yani uygarlık tarihinde, sosyoloji tarihinde çok kullanmışımdır Orhan hocayı.
Evet, evet. Yani bu programda da bu değerli katkıların için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sevgili hocam, güzel bir haber de şu oldu. Geçen hafta Hannover'de bir Türk belediye başkanı oldu.
Evet.
Hani tam gördüm, da bizim konuştuğumuz gibi işte üçüncü, dördüncü, ikinci kuşakların bir temsilcisi. Yani orada doğmuş birisi, o koşullarda yetişmiş birisi ve bir başarı hikayesi diye görüyorum ben. Sen ne diyorsun?
Ben de başarı hikayesi olarak görüyorum. Çünkü orada o aşamaya gelebilmek için mutlaka bu yapının içerisinde yer almanız gerekiyor. O yapının içinde yer alırken de farklı siyasal görüştekilerle de irtibat haline geçmeniz gerekiyor ve kendinizi yani sadece Türk olarak değil orada yaşayan bir vatandaş olarak da göstermeniz, onları anlatmanız gerekiyor. Bütün bunları başarmak için epey çaba sarf etmek gerekiyor. Bunu başarmış olmak bence çok önemli bir durum.
Sevgili hocam, yayından önce hemen bizim gazetelerimizden kısa bir alıntı yapmıştım. Yayında da paylaşayım diye. Senin de görüşünü almak isterim. Ailesinin 1970'li yıllarda İstanbul'dan gelerek Goslar kentine yerleştiğini anlatan Onay, kardeşim ve ben Goslar'da dünyaya geldik. Babam otelcilik sektöründe çalıştı, sonra bir restoran açtı. Şimdi babam da annem de emekli. Yılın bir bölümünü Türkiye'de, bir bölümünü Almanya'da geçiriyorlar. Yani tam klasik Türk emekliler gibi diye bir ifade kullanmış Onay. Ne Belit Onay. Aslında tam bizim insan profilimize de yakın, değil mi?
Vallahi birebir aynısı aslında.
Hı hı. Burada yani, belki vatandaşlarımızı sinirlendiren tek bir kısım olabilir. Bildiğim kadarıyla Yeşiller Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş hocam.
Vallahi ben olaya öyle bakılmaması taraftarıyım.
Ben de ben de öyle bakılmaması taraftarı olduğum için bu gollük pası sana verdim hocam.
Yani şöyle bakıyorum. Burada Yeşiller Partisi olmuş, başka bir parti olmaktan ziyade bence asıl önemli olanın orada bir Türk'ün belediye başkanı olmuş olması ve Türkler de dahil olmak üzere o içinde yaşanılan yere somut olarak damga vuracak bir takım adımları atabilmesidir. Evet. Bunu yapabilecek bir aşamaya gelmiş olmasıdır. Yani sonuç itibariyle siyaseti böyle partiler üzerinden görmekten ziyade ki orada pek öyle görülmüyor.
Evet.
Biz
evet.
onu biraz daha öyle görüyoruz.
Hocam bir de yani, özür dilerim. Almanya'da belediye başkanı olmak yani şey olarak, konum olarak da son derece önemli mi? Bizim ülkemizdeki algılandığı gibi mi algılanıyor, yoksa orada daha farklı bir pozisyon mu? Ama her neresinden bakarsak bakalım oraya. Yani son derece büyük bir başarı bence de. Sizin söylediğiniz gibi. Fakat algıda bir farklılık olabilir mi? Onu tam da bilemedim. Siz ne dersiniz? Yani o unvan açısından.
Yani ya ben şunu düşünüyorum. Muhtemelen oradaki sistematik gelişim açısından baktığımız zaman belediye başkanı olmak size her şeyi yapabilme hakkı verebilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum.
Evet.
Yani bizdekinden daha farklı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ama tam anlamıyla tabii nedir ne değildir ona daha ayrıntılı bir şekilde bakmak lazım.
Tabii.
Ama bunun da ötesinde bence asıl önemli olan hususun şurası olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Avrupa'nın farklı ülkelerinde belediye başkanlığı, işte milletvekili ya da bakanlık açısından ya da bakanlıklar açısından baktığınız zaman bir organizasyon şeması karşınıza çıkıyor ve o şemada yani Yeşillerin gelmesi, Hristiyan Demokratların gitmesi ya da başka partinin gelmesinden ziyade
ne kadar çok ana, Türk'ün olması değil mi hocam, değil mi orada? Bizim insanımızın olması.
Bir ana eksen var ve burada işte bir Türk'ün olmuş olması bence son derece önemli çünkü orada yaşayan Türklerin de bu yapının içerisinde artık biz de varız diyebilmesi. Yani şimdi Türklerin çeşitli yerlerde iş yeri açmaları, patron olmaları falan bütün bunlar çok önemli. Bunlar hakikaten çok çok önemli
tabii
işler.
Tabii ki.
Ama bence burası bence çok daha mühim.
Hocam yani, Çok doğru söylüyorsun. Son 40 saniye olduğu için bu programımızın tekrarında da süreyi aşmamamız gerektiği için çünkü
peki,
bu program
anladım.
Günün başka saatlerinde tekrar da yayınlanıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili
hocam.
Haftaya ederim. İlerleyen haftalarda yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz.
Tamam görüşmek üzere.
Sağ olun.
Kendinize çok
sevgiler,
iyi bakın.
Selamlar. Evet sevgili dinleyiciler bugün de 11. Perona yanaştık. Sevgili Eda Kotanoğlu emekleriyle buradaydı. Bu hafta izinliydi. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ana kumandada Recep Özdem karşımızdaydı. Sağ olsun, var olsun. Sıfır hatayla yayını sizlere aktardı. Ve sevgili Özkan Pekesen tam karşımdaydı. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Ahmet hocamıza bağlandık. Mikrofonun başında da 11. Peron programının ekibinin lideri, prodüktör Murat Örem olarak ben sizlere seslenmeye çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edelim.
Peron.